Ayrım 36. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 371. 40. Küçük Malikane. Ertesi gün Nils bir mola sırasında Akya'nın bir an öteki kazlardan uzakta bulunmasından yararlanarak ona Bataki'nin sözlerinin doğru olup olmadığını sordu. Akya inkar edemedi. O vakit çocuk sürü başından beyaz kaza hiçbir şey sezdirmeyeceğine dair söz aldı. Bu işte galiba kimseye akıl sormadan, her zamanki yiğitliği ve iyi yürekliliğini kullanarak kendi başına harekete geçmesi gerekecekti. Akya ile olan konuşmasından sonra Nils iyice sessizleşti. Yüzü asılmış, hiçbir şeyle ilgilenmeden beyaz kazın sırtında öylece oturuyordu. Kazların palazlara, Dalakelya'ya girildiğini haykırdıklarını duydu. Stadjan uzaktan seçilebiliyordu. Nils, "Anlaşılan nasıl olsa, bütün hayatımı kazlarla yollarda geçireceğim," diye homurdandı. "Bu ülkeyi görmeye istediğimden bol vaktim olacak." Kazlar Vermland'a gelindiğini ve güneye doğru üzerinden uçtukları ırmağın Klareft'te olduğunu haykırdıklarında ilgisiz kaldı. "Artık ırmak görmekten bıktım," diye söylendi. Aslına bakarsanız merak etse de görecek pek bir şey yoktu. Çünkü Vermland'ın kuzeyi hep birbirinin eşi büyük ormanlarla kaplıdır. Bunların ortasında Klarelf dar yatağında kıvrıla kıvrıla ve hızla akar. Yer yer bir kömür yığını, ormandan bozma bir tarla veya Finlilerin oturduğu bacasız, basık evler görülür. Ormanlık bölge öylesine geniştir ki, insan kendini Laponya'da sanır. Yaban kazları, büyük Munkfors fabrikasına kadar Klarelf üzerinden uçtular. Sonra batıya doğru bir kavis çizdiler. Daha onlar Friken gölüne varmadan gece bastırdı. O zaman büyük bir bataklığın ortasında bir tepeye indiler. Burası kazlar için şüphesiz iyi bir yerdi. Ama Nils, kendine konaklayacak daha iyi bir yer aramak niyetindeydi. Havadayken tepenin eteğinde bir iki bina görmüştü. Oraya gitmeye karar verdi. Yol sandığından da uzundu. Ama sonunda orman seyrekleşti, çocuk bir patikaya çıktı. Biraz ötede patikadan ayrılan, iki yanı kayın ağaçlarıyla süslü, güzel bir yol çiftliğe çıkıyordu. Nils daha fazla düşünmeden o yola saptı. Yolun bitiminde önce bir dış avluya girdi. Burası kırmızı renkte, uzun, basık evlerle çevrili, bir kasaba çarşısını andıran büyükçe bir yerdi. Onu geçince önüne ikinci bir avlu çıktı. Asıl çiftlik binası bu avlunun içindeydi. Evin önünde avlu yoluna bitişik büyük bir çimenlik, arkasında da sık ağaçlı bir bahçe vardı. Çiftlik binasının kendisi küçük ve sadeydi. Ama avlu dev boyda, üvezlerden bir çemberin içindeydi. Bunlar öylesine sıktı ki, neredeyse avlunun duvarları sanırdınız. Gökyüzü uçuk mavi bir tavana benziyordu. Üvez ağaçları sararmış, üzerleri olgun, kıpkırmızı yemişlerle doluydu. Yemyeşil çimenlik, o geceki berrak ay ışığında gümüştenmiş gibi bembeyaz görünüyordu. Ortada kimseler yoktu. Nils malikaneyi istediği gibi gezebilirdi. Bahçeye girdiğinde gördüğü şeyler keyfini yerine getirdi. Yemişlerini yemek için üveze çıktığı sırada, bir frenk üzümünün kırmızı salkımlarını fark etti. Hemen aşağı kaydı. Etrafına bakınca bütün bahçenin renk renk frenk üzümü ve ahududu fidanlarıyla dolu olduğunu gördü. Sebze karıklarında şalgamlarla bayırt turpları vardı. Bütün bitkiler ürüne kesmişti. Her sapın üstünde bir başak sallanıyordu. İşte orada, yolun tam ortasında, hayır aldanıyor olamazdı, kocaman, güzel bir elma, ay ışığında parlıyordu. Nils koca elma önünde, çimenliğin kenarına oturdu, çakısıyla onu dilimlemeye koyuldu. Her yerde bu kadar yiyecek bulunsa, cin olmak insana hiç de zor gelmeyecek, dedi. Birden başının üzerinde hafif bir hışırtı duydu ve aynı anda karşısında küçük bir kayın ağacı gövdesinin köküne benzeyen bir şey gördü. Ama dikkatli bakınca minik ağaç gövdesinin eğilip büküldüğünü, tepesinde de kor gibi iki noktanın parladığını fark ediyordu. Nils hemen bunun eğri gagası ve etrafını tüyden halkalar çevirmiş, kıvılcımlar saçan gözleriyle tanıdık bir yaratık olduğunu anladı. O zaman ferahladı. Sonunda canlı bir varlıkla karşılaşmak benim için ne mutluluk, dedi. Bayan Baykuş, belki de siz bana malikanenin adını ve içinde kimlerin oturduğunu söyleyebilirsiniz. Ha? Baykuş her zamanki gibi bu akşam da evin çatısına dayalı büyük merdivene tünemiş duruyordu. Oradan yolları ve çimenliği gözlüyor, etrafta fare arıyordu. Boz renkli hayvancıklardan bir tekinin olsun, hala gözükmemesine pek şaşıyordu. Derken gözü, oyuncak bebeklere benzeyen bir şeye takıldı.
Fareler bundan korkuyor, desene, diye söylendi. İyi ama bu da neyin nesi? Sincap desem değil, bir kedi yavrusu. Ya da bir gelincik desem, o da değil. Ben ki bunca zamandır hali vakti yerinde bir evde oturan bir kuşum. Yeryüzünde ne varsa tanımam gerekirdi. Demek bu gözümden kaçmış.
Yerde kıpırdayan acayip yaratığa dikilip kalmış gözleri alev alev yanıyor gibiydi. Sonunda merakı, temkinliliğini bir yana bırakarak onun neyin nesi olduğunu görmek için birkaç basamak aşağı indi. Oğlan konuşurken baykuş da eğilmiş, onu iyice incelemekle meşguldü.
Ne pençeleri, ne de sivri dişleri var, diyordu içinden. Ama zehirli iğnesi yahut ne bileyim ona benzer daha tehlikeli bir silahı olup olmadığını kim bilebilir ki? İyisi mi ben tedbiri elden bırakmayayım? Bu malikanenin adı Marbaka, diye cevap verdi. Vaktiyle içinde hali vakti yerinde bir aile oturuyordu. İyi ama sen kimsin?
Nils, baykuşun sorusunu duymazlıktan gelip,
''Buraya yerleşmeyi düşünüyorum.'' dedi. ''Malikanenin bugünkü hali eskisinin yanında hiç kalır.'' dedi baykuş. ''Ama insanın geçimini sağlayacak bir şey daima bulunur. Bu tabii biraz da senin sürmek istediğin hayata ve yiyeceğin şeylerin cinsine bağlı. Fare avına çıkmayı düşünür müsün? Allah saklasın, dedi çocuk. Ben kim, fare avlamak kim? Onlar beni yemesin de.
Baykuş gene kendi kendine,
söylediği kadar aciz bir varlık olacağını hiç sanmıyorum, dedi. Ama ne olursa olsun bir deneyeceğim.
Sonra birden havalandı. Yıldırım gibi Nils Holgersson'un üzerine indi.
Pençelerini omuz başlarına geçirdi. Bir yandan da gagasıyla gözlerini oymaya çalışıyordu. Zavallı Nilsçik bir eliyle yüzünü örtmüş, öbürüyle ondan kurtulmaya çabalıyor, bir yandan da avazı çıktığı kadar bağırıp imdat istiyordu. Ölümle burun buruna olduğunun farkındaydı. Tam Nils Holgersson'un yaban kazlarıyla yolculuk ettiği yıl, uzunca bir zamandır İsveç üstüne okul çocukları için bir kitap hazırlamayı tasarlayan bir kadıncağız, Noel'den sonbahara kadar hep bu işi düşünmüş ama daha tek satır kaleme alamamıştı. Sonunda bezmiş ve kendi kendine, "Bu iş senin harcın değil," demişti. "İyisi mi sen masanın başına geç de gene eskisi gibi hikayeler, masallar yaz. İçinde gerçek dışı tek kelime bulunmayan öğretici ve ağır başlı bir eser yazma işini de başkalarına bırak." Evet, istemeye istemeye bu işten caymak üzereydi. Oysa hep İsveç üstüne iyi, güzel şeyler yazmayı kurmuştu. Bir an beceriksizliğinin şehirde sadece sokakları, ev duvarlarını görerek yaşamasından ileri geldiğini düşündü. Öyle ya, bir köye yerleşse, ormanların, kırların içinde yaşasa, belki bu işin üstesinden daha iyi gelirdi. Yazarımız Vermlandlıydı. Kitabına bu eyaletle başlamak, önce de kendi doğup büyüdüğü yöreyi anlatmak istiyordu. Çocukluğu, eski gelenek ve göreneklerin büyük ölçüde korunduğu, dünyayla pek alışverişi olmayan, ücra bir yerde, küçücük bir malikanede geçmişti. Çocuklar böyle bir malikanenin, bir yıl boyunca bütün hayatını dolduran, türlü türlü işlerin anlatılmasından belki de büyük zevk duyacaklardı. Onlara bu malikanede kutsal günlerin, Noel'in, yılbaşının, Paskalya'nın, Aziz Jan yortusunun nasıl kutlandığını, mutfağı, yiyecek ambarlarını, ağılları, ahırları, köy eşi hamamını anlatacaktı. Ama kaleme bir türlü yürümüyordu. Oysa o, bütün bunları hala malikanede yaşıyormuşçasına tek tek hatırlıyordu. Hazır şehirden uzaklaşıp bir köye yerleşmeyi aklına koymuşken, oturup çalışmaya başlamadan önce gidip bir de eski evini görse, herhalde hiç de fena olmazdı. Oraya yıllar var ki gitmemişti. Ve şimdi böyle bir ziyaret fırsatı doğmasına enik onu sevindi. Aslında dünyanın neresinde olursa olsun, hep o malikaneyi özlemişti. Şüphesiz ondan daha güzel yerler görüp tanımıştı. Ama hiçbir yerde, çocukluğunun geçtiği o evde duymuş olduğu rahatlığı ve huzuru bulamamıştı. Ne var ki oraya dönmek sanıldığı kadar kolay değildi. Malikane tanımadığı insanlara satılmıştı. Gerçi onların kendisini iyi karşılayacaklarından şüphesi yoktu. Ama gene de bu eve bir yabancı gibi gitmek ve tanımadığı insanlarla konuşmak zorunda olmak ağrına gidiyordu. Sonunda oraya bir akşamüstü, ortalıktan el ayak çekildikten sonra gitmeye karar verdi. Eve dönüşünün içinde böyle garip bir heyecan uyandıracağını hiç sanmazdı. Araba eski malikaneye yaklaştıkça her an biraz daha gençleştiğini hissediyordu. Sanki artık o, saçlarına çoktan ak düşmüş, yaşı ilerlemiş bir kadın değil de, saman sarısı saçları uzun bir örgü halinde beline kadar inen, kısa eteklikli bir kız çocuğuydu. Yol boyunca tanıdık bir eve rastlamasın. İçinde biraz sonra varacağı malikanede sanki hiç değişmeden kalmış gibi bir his uyanıyor, bunun aksine bir türlü inanamıyordu. Sanki annesi, babası ve kardeşleri kendisini sahanlıkta bekleyecekler, ihtiyar dadı onu görmek için mutfağın penceresine koşacak, Neron, Freya ve öteki köpekler koşarak etrafını alıp üstüne üstüne sıçrayacaklardı. Eve yaklaştıkça içi bir hoş oluyordu. Sonbahardı. Bu mevsimde çiftlikte bir sürü iş olurdu. Bu işlerin çokluğu ve çeşitliliği onu sıkmaz, tam aksine oyalanmasına vesile olurdu. Yolda patates toplayan insanlar görmüştü. Herhalde kendi evinde de aynı şeyler yapılıyordu. Desene, gider gitmez önüne koyacakları ilk iş, nişasta çıkarmak için bu patatesleri rendelemek olacaktı. Bu sonbahar havalar çok iyi gitmişti. Kendi kendine bahçedeki bütün ürünlerinin kaldırılıp kaldırılmadığını soruyordu. Lahanalar herhalde kesilip alınmamıştır daha. Ya şerbetçi otları? Devşirildi mi ki? Peki elmalar toplanmış mıdır? Belki sonbahardaki panayırdan önce yapılması alışılagelen büyük temizlik dolayısıyla ev alt üst durumdadır. Bu panayırda özellikle çiftlikte çalışan gündelikçilere gün doğardı. Panayır öncesi mutfağa girip de ardıç talaşı serpilmiş yerlere, rengi yerine gelmiş duvarlara ve raflara, pırıl pırıl dizilip bakır takımlara bakmak ne hoş olurdu. Fakat panayırdan sonra da dinlenmeye pek vakit bulamazlardı. Hemen keten dövmeye sıra gelirdi. Yazın en sıcak günlerinde bu keten bir tarlada ıslatılıp bırakılırdı. Sonra eski halvete konur, büyük fırın yakılarak kurumaya bırakılırdı. Kuruma işi tamam olunca bir gün bütün komşu kadınlarla toplanılırdı. Hep beraber avluda hamamın önüne oturulur, keten dövülürdü. Sonra da beyaz ve ince liflerin saplarından ayrılması için dövülmüş keten taraklanırdı. Bütün kadınlar keten tozundan bembeyaz olurdu. Ama halvetin etrafını cırcır böceklerinin cıvıltısı gibi saran neşe ve gevezeliklerden hiçbir şey eksilmezdi. Ketenin işi bitince sıra kışlık katı ekmeğin yapılmasına, koyunların kırpılmasına gelirdi. Sonra da yazlık çiftlik yanaşmaları memleketlerine döner, yerine yenileri gelirdi. Kasım'da hayvanların kesildiği, salam, sosis, kavurma yapıldığı, daha sonra da mum döküldüğü yorucu günler sökün ederdi. Evde dokunan kumaştan elbise dikecek olan terzi kadının gelmesiyle iki hafta sürecek olan bir şenlik başlardı. Bu süre içinde herkes bir araya gelir, dikişle uğraşırdı. Bütün ev halkına pabuç yapacak olan kunduracı da aynı sırada uşakların odasında çalışıyor olurdu. Deriyi kesip pençeleri yapar ve dikerken insan gözünü ondan ayıramazdı. Ama asıl curcuna Noel'e doğru başlardı. Azize Lucy yortusunda beyazlar giyinmiş, başına mumlar yanan yeşil bir taç geçirmiş oda hizmetçisi, sabah saat 5'te kahveyi getirip bütün ev halkını uyandırırdı. Böylece artık kimseye durdurak olmaksızın 2 haftalık bir hazırlık dönemi başlamış olurdu. Noel birasını mayalamak, Noel ekmeğini, çörekleri pişirmek, büyük Noel temizliğini yapmak hep bu döneme düşen işlerdi. Yolcu kadın hayale daldıkça dalmıştı. Şimdi de kendini fırına verilmek üzere olan kurabiyelerin ve Noel çöreklerinin arasında görüyordu. O sırada arabacı, daha önce kendisine anlatılan kayınlı yolun başında duruverince, kadın daldığı hayalden uyanıp irkildi. İnsanın bir an kendine ait sevgili ve gizli şeylerle dopdolu olduğunu sandıktan sonra, iyice kararmış bu akşam vakti, yeniden yalnızlıklara gömülmesi çok acıydı. Bir zamanlar onun olan eve yaya yürümek için arabadan indi. O günden bugüne her şey öylesine değişmişti ki. Kadıncağız fena halde bunaldı. Ve bir an gerisin geriye dönecek gibi oldu. "Sanki buraya niye geldim?" dedi kendi kendine. Nasıl olsa eski günlerden hiçbir şey kalmamış. Sonra ta buraya kadar gelmişken, eski malikaneyi görmeden dönmesinin biraz garip olacağını düşündü. Duyduğu acı her adımda biraz daha artarak yoluna devam etti. Evin çok bozulduğunu işitmişti. Gerçekten de öyleydi. Fakat gece bir şey görünmüyor, her taraf ona eski kılığında gibi geliyordu. İşte havuz. Küçüklüğünde burası, babası onların rahat bırakılmasını istediği için, kimsenin elini sürmediği tatlı su balıklarıyla doluydu. Çiftlik binasının önündeki avlu, bakılınca her yanı görebilen kapalı bir odayı andırıyordu. Aynı, onu kuşayan çitten bir çalı bile kesmeye kıyamayan babasının zamanındaki gibi. Kadın, demir parmaklıklı kapının yanında, ulu akça ağacın altında durup etrafına bakındı. İşte tam o anda bir güvercin sürüsü gelip yanı başına kondu. Bunların sahici kuş olduğuna inanmak zordu. Çünkü gün battıktan sonra güvercinlerin yerlerinden kıpırdamadığı bilinir. Belki de parlak ay ışığıyla uyanmış, gün doğdu sanarak güvercinlikten dışarı fırlamışlardı. Sonra şaşalamışlar, bir insanoğlu görünce yardım umarak ona doğru uçmuşlardı. Annesiyle babasının zamanında da burada bir sürü güvercin olurdu. Babası güvercinlere özel bir sevgi duyardı. Birisi bir güvercini öldürmekten söz etse hemen sinirlenirdi. Onun için kadın eski evinde bu güzel kuşların kendisini karşılamış olmasına pek sevindi. Kim bilir, belki de güvercinler onun geldiğini hissedip bu gece vakti yuvadan dışarı çıkmışlardı. Ona eskiden bu evde kendilerine ne kadar iyi davranıldığını unutmadıklarını göstermek istiyorlardı. Belki de eski evine döndüğünde yüreğini saran bu acı ve üzüntüden kurtarmak için ona bu güvercinleri kendi babası yollamıştı. Bu düşünce, geçmişe duyulan bu acı özlem, gözlerini yaşlarla doldurdu. Bir zamanlar bu evde sürdüğü o tatlı hayat, kimi zaman haftalarca çalışıldığı olurdu. Ama ardından bir bayram havası kaplardı bütün evi. Gündüz çalışılır, yorulunurdu. Ama akşam olunca bütün ev halkı bir lambanın etrafına sırılanır, yüksek sesle Tegner'in, Runeberg'in, Mimi Lengreng'in ve Frederica Bremer'in eserleri okunurdu. Buğday kadar güller, yaseminler de ekilirdi bahçeye. Keten ipliği bükülürdü ama çıkrığın sesine halk şarkıları da katılırdı. Dil bilgisi ve tarihe kafa yorulurdu. Ama öte yandan tiyatro oynanır, şiir söylenirdi. Kızgın ocağın karşısında yemek pişirilirken insan kanter içinde kalırdı. Ama öte yandan klavsen, gitar, flüt, keman ve piyano çalınması da öğrenilirdi. Evin arkasındaki sebze bahçesinde lahana, şalgam, bezelye ve fasulye yetiştirilirdi. Ama öte yandan başka bir bahçe, elmalar, armutlar ve her türlü yemişle dolup taşardı. Dış dünyayla fazla bir alışverişleri olmazdı. Ama masallarla efsanelerde, işte asıl bu yüzden akıllarda yer ederdi. Herkesin üstü başı evde dokunur, evde dikilirdi. Ama tasasız ve başına buyruk bir hayat sürülürdü. Dünyanın hiçbir yerinde, benim çocukken bu küçük malikanede yaşadığım kadar tatlı bir hayat yaşanmamıştır, dedi kadın içinden. İşin de eğlencenin de bir yeri, bir zamanı vardı. Sevinç içinde geçen günler birbirini kovalardı. O günlere dönmek için nelerimi vermezdim. Baba ocağını gördükten sonra oradan tekrar ayrılmak, kim bilir bana ne zor gelecek. Sonra güvercin sürüsüne döndü. Evime duyduğum özlemi gidip babama iletmez misiniz güvercinler? Dedi. Nice zaman oradan oraya gezdim dolaştım. Söyleyin ona, artık çocukluğumu yaşadığım eve dönmek istiyorum. Daha sözlerini bitirmeden güvercinler havalanıp gittiler. Kadın gözleriyle onları takip etmeye çalıştı. Güvercinler gözlerinden böyle silinip giderken, kadının kulağına bahçeden keskin çığlıklar geldi. Hemen o yana koştu ve olağanüstü bir şeyle karşılaştı. Boyu bir karış, ya var ya yok olan bir adam baykuşla boğuşuyordu. Önce şaşkınlıktan olduğu yere mıhlanıp kaldı. Ama küçük adamın çığlıkları artınca araya girdi ve dövüşenleri ayırdı. Baykuş bir ağaca kondu. Küçük adam da onun yanına sığındı. "Beni kurtardınız, sağ olun," dedi. "Ama baykuşu elinizden bıraktığınıza hiç iyi etmediniz. Şimdi tepedeki dalda, gözünü bana dikmiş bekliyor. O orada durdukça ben dünyada buradan çıkıp gidemem." "Doğru, onu elimden kaçırmam akılsızlık," diyerek onu onayladı kadın. "Ama istersen seni oturduğun yere kadar ben götüreyim." Peri masalları yazmaya alışık olduğu halde kadıncağız yine de bir cinle karşı karşıya geçip böyle konuşmaktan hayli afallamıştı. Yok, o kadar da fazla değil. Çünkü daha ay ışığında eski evinin önünde dolaşmaya başladığı andan beri içinde hep beklenmedik bir şeyle karşılaşacakmış gibi garip bir duygu vardı. "Burada gecelemeye öylesine niyetlenmiştim ki," dedi küçük adam. "Bana emin bir yer gösterebilirseniz sabaha kadar kalırdım. Gün doğunca da ormana dönerdim."
"Sana yer mi göstereyim? Sen burada oturmuyor musun?"
"Beni cin sandığınızı anlıyorum," dedi minicik adam. "Oysa ben de sizin gibi bir insanım. Ne var ki? Cin kılığına sokuldum."
"Bundan daha akıl almaz bir şeyi hayatımda duymadım," dedi kadın.
"Nasıl oldu bu? Bana anlatmaz mısın?" Çocuk başından geçenleri birine açmak zorunda kaldığı için hiç de şikayetçi değildi. O anlattıkça kadın, ağzı bir karış açık, şaşkınlıktan şaşkınlığa düşerek dinliyor, bir yandan da seviniyordu.
"Bir kazın sırtında bütün İsveç'i dolaşmış birine rastlamak benim için ne büyük mutluluk," diyordu kendi kendine. "Onun anlattığı şeyler benim bunca zamandır yazmayı kurup da bir türlü beceremediğim eser için biçilmiş kaldı. Ne iyi etmişim de baba ocağını görmeye geri gelmişim. Daha ayağımı atar atmaz kitabıma konu buldum." O an henüz tam sözlere çeviremediği bir düşünce biçimlenir gibi oldu kafasında. Hani evine duyduğu özlemi iletmelerini dileyerek güvercinleri babasına yollamamış mıydı? Daha aradan azıcık bir süre geçmiş geçmemiş, onca zamandır kafasını uğraştıran bir meselenin çaresini buluvermişti. Bu da babasının bir cevabı olmasındı. 41. Deniz yolunda. Cuma 7 Ekim. Dönüş yolculuğu başladıktan sonra kazlar sağa sola sapmadan hep güneye doğru uçmuştu. Ama Friken Vadisi'nden ayrıldıktan sonra yolu değiştirdiler ve Batı Värmland'dan Dasland'dan geçerek Bohuslän'e doğruldular. Bu uzun bir yolculuk oldu. Palazlar yorgunluktan yakınmayacak kadar idmanlıydılar artık. Nils'in eski keyfi yerine gelir gibi olmuştu. Bir insanla konuşmuş olmak onu birden canlandırmıştı. Kadın kendisine herkese iyilik etmeyi elden bırakmazsa, bu serüvenin sonunun mutlaka iyi biteceğini söylemişti. Gerçi eski haline nasıl döneceği konusunda bir şey dememişti. Ama gene de çocukcağızın cesareti ve kendine güveni yerine gelmişti. Şimdi tek düşüncesi, beyaz kazı caydırıp Vemenhög'e döndürmenin bir yolunu bulmaktı. Birlikte gökte süzülürken ona, "Biliyor musun beyaz kaz," dedi. "Bütün kışı evde geçirmek senle bana çok sıkıcı gelecek. Ne diyorum biliyor musun? Yaban kazlarıyla birlikte uzak ülkelere gitsek hiç de fena olmayacak." Büyük beyaz kaz, böyle bir düşünceden ürkmüş gibi,
Aa, şaka yapıyorsun herhalde,
diye haykırdı. Martin, yaban kazlarıyla Laponya'ya kadar uçabileceğini kanıtlamıştı işte. Artık Holger Nilsson'un çiftliğinde kümesine kurulup keyfine bakmaktan başka bir dileği yoktu. Nils sustu. Bütün kayın ormanlarının, ağaç kümeleri ve bahçelerin, sonbaharın kırmızılı sarılı örtüsüne büründüğü, sararmış kıyılar arasına, açık mavi göllerin serpildiği manzaraya daldı. Bir süre sonra gene beyaz kazın kulağına eğildi.
Yeryüzünü hiç bugünkü kadar güzel görmemiştim, dedi. Böylesine güzel bir dünyayı bırakıp Vemmenhoek'e kapanmak çok yazık olur gibi geliyor, öyle değil mi?
Aa, ben senin anneni babanı bulmaya artık ne efendi ve iyi yürekli bir çocuk olduğunu onlara göstermeye can attığını sanıyordum,
diye cevap verdi beyaz kaz. Martin bütün yaz boyunca hep Holger Nilsson'un evi önündeki küçük avluya ineceği, kümes kazlarına, tavuklara, ineklere, kediye ve hatta Nilsson anneye ipek tüyle altı palazı göstereceği ağını kurmuş, onun için de Nils'in az önceki teklifine hiç kulak asmamıştı. Kazlar birçok yerde mola verdiler. Her yerde yiyecek dolu biçilmiş tarlalar vardı. Her moladan sonra gözleri arkada kalıyordu. Dasland'a ancak akşamüstü varabildiler. Burası belki Vermland'dan bile güzeldi. O kadar çok gölün arasında, yüksek ve dar şeritler gibiydi toprak. Neredeyse tarla yapacak yer kalmamıştı. Ama ağaçlar için aksine, bir cennetti burası. Bütün kıyılar parktı sanki. Güneşin kendisi, çoktan tepelerin ardına çekildiği halde, suda veya havada, onun parlaklığından bir şeyler kalmış da hala yansıyormuş gibiydi. Loş ve çarşaf gibi suyun yüzünde altın çizgiler oynaşıyor, duru, soluk pembe bir ışık demeti toprağın üstüne seriliyor, onun da içinde altın sarısı kayınlar, parlak kırmızı titrek kavaklar ve alacalı üvezler, yüzer gibi duruyordu. Nils gene beyaz kaza döndü.
Martin, dedi.
Bir daha böyle güzellikler görmeyebilirsin. Bunun ne acı olacağını hiç düşünmüyor musun? Ben bizim Skanya Ovası'nın bereketli tarlalarını bu cılız ve taşlık tepelerden daha çok beğenirim,
cevabını verdi beyaz erkek kaz.
Ama şunu da bil ki, sen mutlaka yolculuğa devam etmek istiyorsan, yanından ayrılman.
Ben de senden bu cevabı bekliyordum, dedi Nils.
Sesinde ağır bir yükten kurtulmuş olmanın rahatlığı seziliyordu. Yaban kazları, Boğazland üzerinden çarçabuk geçtiler. Beyaz kaz onlara yetişmek için soluk soluğa kalıyordu. Güneş ufka yaklaşmıştı. Vakit vakit bir tepenin arkasında kayboluyordu. Birdenbire batıda, her kanat vuruşta biraz daha genişleyen parlak bir çizgi gördüler. Pembe ve mavi hareketler yaparak önlerinde yayılan süt beyaz denizdi bu. Kıyıdaki kayaları geride bırakınca, gömüleceği dalgaların üstünde asılıymış gibi duran kocaman ve kızıl güneş, bir kere daha karşılarına çıktı. Sonsuz ve hür denizle artık insanın gözünü bile almayan tatlı, lal renkli akşam güneşini görünce Nils'in içi huzur ve güvenle doldu.
"Neden kederleniyorsun Nils Holgersson?" diyordu güneş. "Yaşamak büyükler için olduğu kadar küçükler içindir de. Sanki bütün gök boşluğu seninmişçesine tasasız ve başına buyruk olmak ne güzel şey.
Kazlar, Fijelbaka şehri kıyılarında küçük bir kayanın üzerine konup uyumuşlardı. Gece yarısı yaklaşıp da ay göğün ta tepesine yükselince, ihtiyar Akya gidip Yiksi ile Kaksi'yi, Kolme ile Nelja'yı, Visi ile Kusi'yi uyandırdı. En sonunda da gagasıyla parmak çocuğu dürttü. Nils yerinden fırlarken, ''Ne var Akya anne?'' diye haykırdı. Çocuk ihtiyar kızın yanında, ilk anda yüksek, sivri bir kaya parçası sandığı bir şey gördü. Ama hemen yanlışını anladı. İri, yırtıcı bir kuştu bu. Kartal Gorgo'yu tanımakta gecikmedi. Bunun Akya ile Gorgo arasında önceden sözleşilmiş bir buluşma olduğu bir gerçekti. Çünkü kimse bu iş karşısında en ufak bir şaşkınlığa düşmemişti. Akya onu selamlarken,
''İşte verdiği sözü tutmak diye buna derler.''
dedi.
''Zamanında gelmiş olmanın dışında korkarım bu övgünüze hak kazanmadım Akya anne.''
dedi Gorgo.
''Çünkü bana verdiğiniz işi pek başardım sayılmaz.''
''Benim söylediğimden fazlasını başardığından eminim.''
''Tarihim hiç de iyi gitmedi.''
dedi Gorgo.
''Holger Nilsson'un evini bulmakta tabii hiç zorluk çekmedim. Evin tepesinde birkaç defa dolaşır dolaşmaz cini gördüm. Hemen tepesine indim, onu kapıp daha rahat konuşabilmek için bir tarlaya götürdüm. Orada Nils Holgersson hakkındaki şartlarını hafifletmesini rica etmek üzere Gemle Kasyalı Akya tarafından kendisine gönderildiğimi söyledim.
''Bunu ben de isterdim.''
diye cevap verdi.
''Onun yolculuk sırasında eski huyunu tamamen değiştirdiğini öğrendim. Ama elimden fazla bir şey gelmez.''
''O zaman kızdım.'' Yola gelmediği takdirde gözlerini oyacağıma söyleyerek tehdit ettim.
''Bana istediğini yapabilirsin.''
dedi.
''Ama bununla Nils Holgersson'a demin söylediğimden daha fazla bir şey sağlayabileceğini sanma. Gidip ona beyaz kazıyla birlikte hemen geri dönmesini söylersen iyi olur. Burada işler hiç de iyi gitmiyor. Holger Nilsson kardeşine kefil olmuştu. İşin sonunda büyük bir para tutarını o ödemek zorunda kaldı. Arkasından ödünç parayla bir beygir aldı. Daha ilk gün hayvan toparlamaya başladı. O zamandan beri de bir şeye yaradığı yok. Onun için Nils Holgersson'a de ki, annesiyle babası çoktan ineklerini sattılar. Eğer kimse yardımlarına koşmazsa çiftliği de elden çıkarmak zorunda kalacaklar.
Hikayeyi dinleyince Nils'in kaşları çatıldı. Yumruklarını öylesine sıkmıştı ki, parmak boğumları beyaz beyaz olmuştu.
Cin, annemin babamın yardımlarına gitmemi imkansız kılan bir şart ileri sürmekle zalimce davrandı,
dedi.
Ama ne yaparsa yapsın, beni arkadaşına hainlik eden bir alçak durumuna düşüremez. Benim annem babam namuslu insanlardır. Onlara bir yardımım dokunmamasını, vicdansız biri olarak yanlarına dönmenden daha doğru bulurlar.
36. ayrımın sonu. Sayfa 384.